Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, kıyafet ve tesettürle alakalı değerlendirmeler yapmıştık. Konunun farklı bir boyutunu gündeme getireceğim. Tesettürle emredilen insanların birbirlerini ifsad etmemesi, cinsel ahlaka da sahip çıkarak namus ve iffetin tümüyle korunması ve zinaya yaklaşılmaması gibi tesettürün hikmetleri içinde de vurgulayabileceğimiz bir husus, günümüzde iman gibi, tevhidi bilinç gibi altyapılara sahip olmayan insanların çok ciddi boyutlarda, cinsi konularda ahlaksızlıkların herkesin şikayet edeceği noktaya gelmesini hazırlayacak ortamları oluşturuyor. Onun için İslam'ın zina yasağını ve fuhuş gibi ahlaksızlıkları önlemedeki tedbirlerini zinaya yaklaşmayı bile yasaklayan bir ölçü içerisinde, imandan sonra ahlaki ilkelere riayet etmeyi öne çıkartan yaklaşımla değerlendirmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim sadece zinayı, fuhşiyatı yasaklamakla kalmaz, ona giden yolları da tümüyle tıkar. Kur'an'da fahşa ve fahişelik kavramı sadece zina etmekle alakalı değil, Allah'a isyan kabilinden bütün aşırılıklar için kullanılan bir ifadedir. Sözde, davranışta veya özellikle her türlü çirkinlik, edepsizlik, hayasızlık, davranışlarda sınırı aşmak, Kur'an'da fahşa kelimesiyle, fuhuş ifadesiyle vurgulanır. Dolayısıyla sadece homoseksüellik ve zina konusu bu anlama, bu kapsama girmez. Bunlarla birlikte her türlü kötü huylar, çıplaklık, açıklık, terbiyesizce konuşmak ve Allah'ın yapılmasını ve söylemesini yasakladığı her şey Kur'an'a göre fuhuştur, fahişeliktir. Dolayısıyla bir malı ederinden çok daha fazla bir pahaya satmak bile fahiş fiyata satmak anlamında bir fahişedir. Yani bir ahlaksızlıktır, bir aşırılıktır. Her türlü ahlaki problemler de bir fahişe olarak İslami literatürde Kur'an'ın koyduğu kavram dahilinde değerlendirilir. Bu ahlaksızlıkları toplum içinde yaymak veya yaymaya çalışmak, örneğin müstehcen hikaye ve romanlar, bu türden tiyatro oyunları, sinema filmleri, çıplak resimler, kadınların ortalıkta açık saçık dolaşması, karşı cinslerin birbirleriyle diledikleri şekilde eğlenmeleri, Kur'an çerçeveli olarak fuhuş teriminin kapsamına girer. Dolayısıyla fahişelik veya fuhuş dediğimiz şey, her türlü ahlaksızlığı ve Allah'a isyanı, özellikle de cinsel ahlaksızlıkları içeren bir ifadedir Kur'an'a göre. Bu kelime daha çok konuşma için de kullanılır. Ağzı bozuk, kötü huylu insanlara Arap dilinde fahiş denilir. Yani fahişe demek. Başkalarını güldürmek için yine açık seçik söz sarf eden kimselere de mütefahiş denilir. Ya da mütefahiş denilir Arap dilinde. Evet, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetten yola çıkarak ifade edelim. Nisa suresi 22. ayette, onlar fena bir şey, bir isyan, bir günah, yani fahişe işlediklerinde veya nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı zikrederler, Allah'ı anarlar, günahlarının bağışlanmasını dilerler. Ve babalarımızın evlendikleri kadınlarla evlenmeyin. Geçmişte olanlar geçmiştir. Çünkü o çok çirkin, fahişe bir durumdur. İğrenç bir şeydi. Ne fena adetti denilir. Birinci okuduğum ayet mali Ali İmran suresi 135, ikincisi Nisa 22'de ifade edilir. Dolayısıyla bu ayetlerde babaların evlendikleriyle evlenmek, üvey annelerle evlenmek çok ciddi bir iğrenç suç olarak ifade edilir ve fahişe kavramıyla belirtilir. Yine her çeşit Allah'a isyan, günah anlamında, bir haram işlemek anlamında Kur'an fahişe kavramını kullanır. Dolayısıyla Kur'an'a göre fahişe aşırılık demektir. Erkek olsun, kadın olsun, Allah'a isyan edilen her türlü davranışlarını ifade eder. Ama aynı zamanda Kur'an bu kavramı Allah'a ve Resulüne isyan anlamına kullandığı gibi zina ve zina ve homoseksüellik anlamında da kullanır. İsra suresi 32. ayette siz zinaya yaklaşmayın çünkü o çok çirkin bir iştir ve kötü bir yoldur derken çok çirkin ifadesi innehu kâne fâhişe, o bir fahişedir, bir fuhuştur denilmiş olur. Yani bu ifade zina içinde kullanılır Kur'an'da. Yine Neml suresi 54. ayette Lut aleyhisselamın kavmine siz fahişeye mi gidiyorsunuz, fahişe mi yapıyorsunuz, bile bile gözünüzle gördüğünüz halde homoseksüellik mi icra ediyorsunuz derken fahişe kelimesini kullanır. Yani Kur'an-ı Kerim zina ve homoseksüellik gibi çok çirkin durumlara fahişe kavramıyla yaklaştığı gibi aynı zamanda her türlü Allah'a isyan durumunda cinsel ahlaksızlık başta olmak üzere diğer günahlar içinde bu kavramı kullanır. Ve Kur'an yine gizlisini açığını, her türlü fahişeyi, her türlü fuhşu yasaklar. Hatta ona yaklaşmayı bile haram kılar. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاهِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ En'am suresi 151. ayette fahişenin, fuhşun açıktan olanını da, gizli olanını da işlemeyin ve onlara yaklaşmayın der Kur'an. Dolayısıyla zinaya, fuhşa, fahişeye götüren her yol ve araç da İslam'ın haram kıldığı kapsam içerisine girer. Yine fahişenin müminler arasında yayılmasını arzu edenler için dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır buyurulur. Kur'an-ı Kerim'de fuhuş kelimesi 24 yerde geçer, zina kelimesi ve türevleri ise 9 yerde zikredilir. Kur'an fahşa kelimesini fahşa ve fahişe ifadesiyle şeytanın kendini izleyenlere emrettiği ve güzel gösterdiği ölçüsüzlük ve çirkinlik olarak da kullanır. O şeytan size yalnızca kötülüğü yani seyyieyi, çirkinliği, hayasızlığı, fahişeyi, Allah'a karşı bilmediğiniz şeyi söylemeyi emreder buyurur. Bakara 169'da ve benzer ayet Nur suresi 21. ayette de vurgulanır. Kötülük etmek, üzecek ve acı verecek şeyleri yapmak anlamında su kelimesi kullanıldığı gibi bu bütün kötülüklerin de genel adı olmuştur. Fahşa ise bu şekildeki günahların en kötüsü, en haddi aşmış olanıdır. Nisa suresi 15 ve 25. ayetlerde geçen fahişe kelimesi zina anlamında kullanılmıştır. Aynı surenin 19. ayetinde geçen fahişe kelimesi ise çirkinlik ve hayasızlık, serkeşlik, geçimsizlik yapma, aileyi bozacak denli bir edepsizlik veya zina etme şeklinde anlaşılmıştır. Evet, dolayısıyla sevgili dinleyiciler, Kur'an her türlü aşırılığı, her türlü ahlaksızlığı, çirkinliği yasak etmiş, bunlara yaklaşmayı bile çok ciddi bir suç olarak vurgulamıştır. Allah Resulü de bu konuda daha büyük açıklamalara gitmiş, büyük günah, edepsizlik ve iffetsizlik anlamında fuhşu ve zinayı şiddetle eleştirmiş ve bunların haramlığını çok ibret alacağımız şekillerde vurgulamıştır. Üç kişi vardır. Kıyamet günü Allah-u Teala onlarla konuşmaz. Onlara nazar etmez. Günahlardan da arındırmaz. Onlara elim bir azap vardır. Zina eden orta yaşlıyı geçmiş bir insan, yalan söyleyen devlet reisi, büyüklenen fakir. Yani çok genç olmadığı halde zina eden insanın da yalan söyleyen devlet reisi gibi, büyüklenen fakir gibi Allah'ın hiç affetmeyeceği, onlara hiç iltifat etmeyeceği, günahlarını bağışlamayacağı insan sınıfına konulur hadis-i şerifte. Müslim'in, Nesai'nin rivayet ettiği bu hadis de bu vurgulanır. Yine Nesai'nin rivayet ettiği bir başka hadiste Üç kişi vardır. Kıyamet günü Allah onlara nazar etmez. Anne ve babasının hukukuna riayet etmeyen kimse, erkekleşen kadın ve eşini kıskanmayan deyyus kimse denilir. Buhari'nin rivayeti çoğunuz tarafından da bilinir, meşhur bir rivayettir. Kim bana çeneleri ile bacakları arasındaki şeyler hususunda günah işlememek için garanti verirse, ben de ona cennet hususunda garanti veririm diyor. Bu iki organınıza dikkat ederseniz, onlarla haram işlemezseniz, cennet sizin için garantidir diyor mümin insanlar için Allah Resulü. Sizin hakkınızda en ziyade korktuğum şey, zenginlik hırsıyla karınlarınızın ve avret yerlerinizin şehvetleri, bir de fitnelerin şaşırtmalarıdır buyuruyor Peygamberimiz Ahmet İbni Hanbel'in rivayet ettiği bir başka hadiste. Buhari'nin ve Müslim'in müttefekun aleyh olarak rivayet ettikleri şu hadis, bu tür ahlaksızlıkların imanı giderecek boyutta çok çirkin olduğunu ve kişiden imanı selbedecek boyutta imana zarar verdiğini ifade eder. Hadis maal olarak şöyledir. Zina yapan kimse, zani, zina yaptığı sırada mümin olarak bu işi yapmaz. Hırsız da çaldığı sırada mümin olarak hırsızlık yapmaz. İçkici içki içtiği sırada mümin olduğu halde içki içmez. İnsanların onun yüzünden gözlerini kendilerine kaldıracakları kadar nazarlarında kıymetli olan bir şeyi mümin olarak bir kimse yağmalamaz der. O yüzden zinayı, hırsızlığı ve içki içmeyi yasaklayan dinimiz, kişi bu esnada ölmüş olsa imansız öleceği ihtimalini öne çıkartır ve hadis-i şerifte bunları yaparken bir insanın mümin olarak bu işleri yapamayacağı vurgulanır. Sonradan tövbe eder ve İslami bir devlet varsa cezasını çeker, kefaret olursa o konu Allah'ın affına muhatap olacağı ümit edilir. Ama tövbe etmeden böyle bu hallerle ölen bir kimsenin mümin olarak ölme ihtimalinin çok küçük olduğunu belirtiriz. Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi muallakta durur. Zinadan çıkınca eğer tövbe ediyor ve tekrar iman esaslarıyla Allah'a teslim olacağını kabul ederse, iman adama geri döner buyuruluyor Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir başka hadiste. Evet sevgili dinleyiciler, bu konularda çokça hadis-i şerifler var. Ben konuyu uzatmamak açısından birkaç seçme yapmış oldum. Günümüzde daha çok müminleri etki etmesi yönüyle gözlerle yapılan günahlar söz konusudur. Dolayısıyla harama bakmak da gözün zinası kabul edilmiştir. Allah Resulü'nün bir hadisinde. Gözler de zina eder. Gözlerin zinası, bakılması haram olan kimselere şehvetle bakmaktır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Kesir tefsirinde ifade edilen bir rivayette. Dinimiz kalbi duyguların temizliğini gideren, cinsi zaafları çoğaltan ve de zina eğilimini arttıran bakışları azaba uğratacağını bildirir ve haram kılar. O yüzden bütün ahlak dışı münasebetler önce bakışmalarla başladığını değerlendirmemiz gerekir. Gülümseme, selamlaşma ve konuşmayla bu bakış biraz daha ileri seviyeye gelir. Sonra buluşmayla sonuçlanır. Sonrası mümkün ki felaketle neticelenebilir. Önce çıkma dedikleri flört hayatı, sonra baştan çıkma ve baştan çıkarma özellikleri ortaya çıkar. Bunun neticesi de ateşle barutun yan yana bulunması ne gibi felaketle sonuçlanacaksa, neslin bozulması ve ahlaksızlığın en çirkin boyutlarından bir tanesi olan zina gibi durumlar ortaya çıkabilir. Artık günümüzde İslami bir inanca sahip olmayan medyanın da kışkırtması teşvikiyle, özgürlük putlarının egemenliğiyle, devletin haramlara karşı aşırı müsamahası ve özgürlüğü meyledecek tavrı yasaklamayan ve her türlü imkanları, fırsatları hazırlayan bir yaklaşımıyla artık zina bir suç, bir ahlaksızlık olmaktan çıkmış. İnsanlar sevgili hayatı yaşıyor, evli olmaksızın birlikte beraber kalıyor şeklinde bir suçu artık insanlar bile kabul etmiyor. Gayet doğal görmeye başlıyor. Bakireliği bile ayıp sayacak, belirli bir yaşa geldiği halde cinsel deneyimi olmamayı bir kınanacak bir durum olarak sergileyecek çirkeflikte artık haberler veya yorumlar yapılabiliyor. İnsanlar böylesine zinaya teşvik edilecek, televole programlarıyla fesada uğratılıyor. Sonrası malum, küçücük çocuklara kadar, erkek veya kız çocukları, bebeklere kadar varacak tecavüzlere, saldırmalara, ırza geçmelere ve her türlü bu noktada vahşetlere gidecek. İnsanın artık çoluğunu çocuğunu rahatlıkla sokağa dışarıya çıkaramayacağı, kadınların artık her erkeğe bir suç, potansiyel bir suç makinesi olarak bakacağı, kimsenin kimseye güvenemeyeceği bir noktaya geliyor. İşte dinimiz buna giden yolları tümüyle yasaklayarak tedbirleri alıyor. Belki bazıları için bu tedbirler aşırı kabul edilebilir ama genel insanlık açısından bu tedbirleri alması dinimizin en güzel şekilde ihtiyatı elden bıraktırmadan zinaya giden yolları tümüyle kesmesi açısından çok önemli değerlendirilir. Yani benim kalbimde bir kötülük yok diyebilir bazı insanlar. Ama karşısındaki insanın veya üçüncü şahısların kalbindeki niyetlerini nasıl bilecek? Kaldı ki şeytan kalplere her an vesvese vermeye hazırdır. İnsan kendi kalbini, kendi nefsini temize çıkartmamalıdır. Zina gibi bir büyük imtihanla, yüzünün akıyla çıkan Yusuf Aleyhisselam'ın hem de First Lady'nin teklifi üzerine şartlar müsaitken bu noktada iffetine muhafaza eden, Allah'tan korktuğu için çirkin davete icabet etmeyen Yusuf Aleyhisselam'ın böyle bir başarılı imtihan neticesinde bile ben nefsimi temize çıkartmam. Çünkü insanın nefsi muhakkak kötülüğü, fahşayı emreder durur demesi bizim için çok önemli bir çıkış noktası olmalıdır. Onun için göz kalbin ana girişidir. Kalp de bütün organlarımızın yönetim merkezidir. Gözlerimize sahip olmadığımız zaman zaten Allah'ın fahişe dediği bir aşırılık, bir cinsel sapma göstermiş olacağız. Sonrası mümkün ihtimal ki büyük zinaya kadar yol açabilecek ya da bize değişik şekillerde zarar verecek ahlaki problemlere yol açılmış olacaktır. Duyu organlarımızdan özellikle gözden kalbe şehevi duyguları uyarıcı ve azgınlaştırıcı mesajlar gelirse insan ahlak dışı bir hayatın ve ilişkilerin zebunu olabilir, arzulusu olabilir. Çünkü arzulu bakışlar peygamberimizin ifadesiyle şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Dolayısıyla şeytanın okları, hani bugün kalbi yaran Eros'un oku şeklinde vurgulanan sadece aşkla alakalı bir ifade değil, işte insanın ahlakını zedeleyen, gönlü yaralayan bir ok olarak, manevi dünyamızı tahrip eden bir yaralayıcı bir ok olarak kalplere saplanır. Gözlerden çıkan şeytani bakışlar, şeytanın zehirli oklarından bir oktur harama bakmak. Ve kalbe ekilen şehvet tohumlarıdır, manevi bir zinadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözlerin de zina ettiğini meşhur olan hadiste ifade eder. Evet, gözlerin de zina etmesi, gözün harama bakmasıyla gayrimeşru cinsel ilişki anlamındaki zina arasında tabii ki mahiyet itibariyle farklar vardır ama Allah'a isyan yönüyle, günaha girmek yönüyle temelde aynıdır. Kur'an-ı Kerim gözlerinizi de harama bakmaktan sakının buyurur. Hem erkeklere hem hanımlara. O yüzden bir aşırılık olarak, Allah'a isyan olarak gözlerin haramlara bakması da bir fahişedir, bir vebaldir. Ağır bir ifadeyle gözün zinasıdır. Dolayısıyla her ikisi arasında elbette fark vardır. Ha birisi ha ötekisi diyemezsiniz. Elbette hem dünyevi hem de uhrevi ceza bakımından göz zinasıyla esas zina arasında büyük bir fark vardır. Göz zinası esas zinaya yaklaştırma açısından yasaklanmıştır. Ona izin verilmiş olsa diğerine kapı açılmış olacaktır. Göz zinası tabiri gözlerin harama bakışının da çirkin olduğunu ifade etmek için biraz mübalağalı ve korkutucu, caydırıcı bir ifadedir. Cinsi arzularla bakmak da bir nevi zina olduğu içindir ki Hazreti Peygamber bizleri ahiret azabıyla uyarmış ve şöyle buyurmuştur. Nikahlısı olmayan bir kadına şehvetle bakan kişinin kıyamet gününde gözlerine erimiş kurşun dökülür buyruluyor bir hadis rivayetinde. Yine şehvetle bakan gözler insan vücudunda cehenneme açılan gedikler olduğu için Kur'an-ı Kerim gözlerimizi korumamızı, bakışlarımızla fesada düşmememizi emretmiştir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu kendileri için çok temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah kullarının yapacaklarından hakkıyla haberdardır buyrulur. Nur suresi 30. ayette. Evet sevgili dinleyiciler, bu ayet ve izahını yapan hadisler, mümin erkeklerin nikah düşebilecek kadınların yüz ve elleri dışındaki diğer uzuvlarına bakmalarının yasaklandığını, özellikle şehvetle bakışın kesinlikle haram olduğunu açık olarak ortaya koyar. Şehvetle bakıldığı takdirde şüphesiz yabancı kadınların bütün organlarına bakmak haramdır. Pek tabidir ki şehvi arzuları uyandıran makyajlı yüzlere ve işte dekolte kıyafetlere bakmak elbette caiz değildir. Bu konuda ana İslami düstur, dinimizin kadınlara örtünmesini emrettiği vücut organlarına bakmak mümin erkeklere haramdır şeklindedir. Evet sevgili dinleyiciler, bakışları sınırlandırıcı ilahi ölçüler müminlerin kalbinde haya duygularını kökleştirmek için olduğundan yalnız kadınlara bakmak haram kılınmamıştır. Aynı zamanda erkeğin erkeğe de kadının kadına da şehvetle bakması, özellikle haram olan yerlerine bakması haram kılınmıştır. Gözlerin evlenilebilecek kadınlara şehvetle bakmaktan korunması ve bakışların yönlendirilmesi hususunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir bakıştan sonra tekrar bakma. Zira birinci bakış kaçınılması mümkün olamayacağından senin için helal ise de ikinci bakış iradeyi kullanarak ve arzu duyarak olacağından senin için helal değildir buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz yine yanında bulunan ve kadınlara bakan amcasının oğlu Fazl'ın bakışlarını elini gözünün önüne koyarak, siper ederek engellemiştir. Kadınlara arzuyla bakmanın haram olduğunu fiili sünnetiyle yasaklayarak göstermiştir. Sahih Buhari'nin rivayet ettiği hadiste. Müslüman toplum bugünkü cahiliye hayatının çirkefliklerinin hemen tümüne yer vermeyen bir yapıda olsa da çarşısında, caddelerinde kadın görülmeyen toplum demek değildir. İslami devlet içinde de kadınlar yer yer dışarıda, evinin dışında bazı ihtiyaçlar için elbette bulunacaktır. Sosyal hayatta yer yer yer edecektir. Bu itibarla harama bakmayı yasaklayan ölçü yalnız erkekleri değil, aynı zamanda kadınları da içine almaktadır. Nur suresinin 31. ayetinde bu rahatlıkla bu yasak beyan edilir. Mümin hanımlara söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını, namuslarını korusunlar denilir. Açıkça anlaşıldığı gibi kadınların karşı cinse arzulu bakışlarla bakmaları da caiz değildir, haramdır. Bu nedenle mümin kadınların erkeklerden kendilerini sakınmaları gerekir. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Seleme ve Meymune validelerimizle otururlarken ashab-ı kiramdan özürlü Abdullah İbni Ümmü Mektum çıka gelince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine bu zattan korununuz buyurdu. Ümmü Seleme annemiz de ya Resulallah bu zat ama değil mi? O bizi görmez, tanımaz ki ondan sakınalım deyiverdi. Bu söz üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin kadınlara ölçü olacak şu cevabı verdiler. Evet, o amadır, görmüyor. Ama siz de mi amasınız? Siz de mi onu görmüyorsunuz? O yüzden gözlerinizi koruyun buyurdu. Mümkün ki ev kıyafetleriyle biraz serbest bir şekilde oturan annelerimizin görmeyen bir erkeğe karşı da olsa, bir yabancı erkek karşısında kıyafetlerini daha derli toplu tutmaları ve bakışlarını da çok rahat ortaya dökmemeleri hususunda Allah Resulü böyle uyarmış ve ikaz etmişti. Kur'an ve sünnet yasalarından açıkça görülmektedir ki mümin kadınlar da gözlerini koruyacaktır. Çünkü bakışlar erkeklerin kadınlara etkilenmesi kadar değilse de kadınlar için de problemlere sebep olabilir. Çünkü arzuyla, şehvetle bakan kadına erkeğin bütün vücudu haramdır. Burada şu hususta açıklama yapmak fayda var. Kadınlarımız için de cinsi duyguları kamçılayan şartların hakim olduğu yaşadığımız toplumda mümin erkeklerin kadınların arzulu bakışlarını çelecek şekilde vücut organlarını belirtici giysi giymeleri şer'an caiz değildir. Yusuf el-Kardavi'nin İslam'da helal ve haram konusunda erkek kıyafetlerinin de kadınların arzu duyacağı şekilde cazip olmasını, yer yer işte bazı yerlerin açık olmasını haram kategorisinde sayar. Kalpleri hançerleyen, ihlas nurunu söndüren şehvetli bakışlardır sevgili dinleyiciler. Devrimiz cahiliye hayatında gerek erkekler ve gerekse kadınlar için gözleri haramdan sakındırmak oldukça güçleşmiştir. Modern cahiliye hayatı yaşayan günümüz toplumları eski cahiliyeden çok daha çirkin şekilde kadınların orta malı olacağı ortamları yer yer hazırlamış ve özgürlük adına aşırı rahat, aşırı serbest kıyafetlerle kadınları sokağa çokça salmış, cazip hale getirmiş, özendirmiş ve erkeklerin ahlakının çok zor korunacağı, gözlerini zor koruyacağı şartları oluşturmuş. Dolayısıyla devletin, çevrenin, sosyal yapının kapısında bekçi durup devletin koruması altına alınan efendim fuhuş yuvalarının imkanlarıyla erkeklerin bu noktalarda ahlaklarını korumaları gerçekten büyük zorluklar ile değerlendirilmiş. Zinaya yaklaşmayın ayeti tam tersine zinaya yaklaşmayı mecburi istikamet halinde çevre, düzen dayatacak, bunları mecbur edecek hale getirmiştir. Rabbimizin örtünme emrine itaat etmeyen kadın ve erkeklerin yanı sıra göze hitap eden ve özellikle gençlerde cinsi arzuları azgınlaştıran, haya duygularını yaralayan filmler, çok çirkin resimli ve resimsiz romanlar, hikayeler, yer yer duvar takvimlerinden her türlü ticaret malına kadar yayılan müstehcen resimli reklam ve ilanları, yer yer billboardlarda bile ortaya çıkan çok çirkin kadın cinselliğiyle bir malın reklam edilmesi, televizyonlardaki hiç gerekli olmayan bir malın pazarlanması konusunda kadının cinselliğinin öne çıkartılması, her gün yüz binlerce basılan ahlak dışı gazete ve dergiler, göz ve kalp fesadına sebep teşkil eden ahlak katili araçlar haline gelmiştir. Bunların yanında yine internete bir tık basmayla rahatlıkla ulaşılabilecek çok hayasız görüntüler, gençleri de rahatlıkla çok küçük yaşlarda ahlaksızlığa hazırlayan ortamları oluşturmaktadır. Bilgi çağı olduğu ifade edilen çağ aslında bilgi kirliliği çağı ve ahlaksızlık çağı olarak değerlendirilmiş olsa herhalde abartı olmaz, yanlış olmaz. Bütün bunlar arasında yıkıcılığı tarif edilemez boyutlara ulaşan gazete ve dergilerle televizyon özel bir yer işgal eder. Bu ahlaksızlıkların yayılması konusunda. Gözlerimizi kadın vücudunda mahrem nokta kabul etmeyen giysilere bürülü dişilere karşı korumakla mükellef olduğumuz kadar, haya duygularını çatlatan resimlere, haberler ve yazılarla dolu gazete ve dergilerden de korumakla mükellefiz. Dolayısıyla hele yaz günleri ana caddelere çıkamayacak, pazar yerlerine giremeyecek, hele deniz kenarlarına hiç mi hiç ziyaret kastıyla, gezme kastıyla da bile uğrayamayacak durumdadır Müslüman erkekler ve Müslüman hanımlar. Hele televizyon sakınmamız gereken bir ateş çağlayanı olmuştur. Bitmez tükenmez, arhaya tanımaz dizi filmleri ve eğlence programlarıyla insanımızın hayatına giren televizyon, İslami inançları, ahlaki değerleri, İslami gelenekleri yakıp eritmektedir. Artık televizyon sayesinde evler birer pavyona, birer gazinoya, birer konser salonuna, birer eğlence yuvasına, Kur'an'ın çirkinlik olarak ifade ettiği bir fuhuş ve fahişe özelliğine yaklaşmıştır. Bizzat kendisine değil de devrimizdeki kullanım tarzına karşı çıktığımız televizyona ve özellikle inancımıza ve ahlakımıza zarar veren programlarına direnç göstermeyen, gözlerini ekrandan koruyamayan, televizyon izlerken de Müslüman olduğunu, Allah'ın kendini gördüğünü düşünemeyen insanların ve ailelerin Müslümanca bir hayat sürmelerinin mümkün olmadığını üzülerek ifade etmek gerekiyor. Başta televizyon programları ve vücut organlarını teşhir eden kadınlar olmak üzere gözlerimizi korumamız gereken hususlar hiç de az değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini koruyan insanlara müjdeli bir haberiyle şöyle buyurmuştur. Gözleri bir kadının güzelliklerine takılan fakat hemen bakışlarını koruma altına alan her bir Müslümana Allah tatlılığını kalbinde duyacağı bir ibadet yaptırır. İbadetlerinden zevk aldırır buyurur. İbn Kesir'in tefsirinde rivayet edilen bu hadiste. O yüzden ibadetlerimizden zevk almak, huşuya girmek ve ibadetin tatlılığını duymak istiyorsak Allah'ın haram kıldığı bakışlardan gözlerimizi korumamız gerekiyor. Gözlerimizi, eşlerimiz ve çocuklarımızın gözlerini korumak Rabbimizin emridir. Bu sebeple bir ibadettir ve ahiret saadetine sebep olacaktır. Evet sevgili dinleyiciler, aldığımız ve aldırdığımız ahlak dışı gazeteler ve dergilerle, sinema ve televizyonda izlediğimiz ve izlettirdiğimiz programlarla haramlara gözlerimizi açarsak sonuçta göreceğimiz ancak ilahi azap olacaktır. Allah'ın nurunu görmemize engel olan bu tür haram bakışlar yarın Allah'ı da göremeyecek şekilde gözlerimizde derin yaralar ve hastalıklar oluşturacak ve bu hastalıklar kalbe de devamlı manevi mikropları yollayan bir iletişim ulaştırma aracı olacaktır. Haram bakışlardan gözlerini korumayanın cezası sut cinsinden olacak, cehennemden kurtulsa bile Allah'ı, Cemalullah'ı gözleriyle seyretme zevkinden mahrum kalacaktır. Haramlara bakarsak ve zevcelerimiz, kız çocuklarımızın şehvetli bakışlara muhatap olacak şekilde çirkin giysiler içinde onları toplum içine çıkmalarına razı olursak, azap görmeksizin cennete girmemiz çok zor olur. Kıyamet gününde bütün gözler ağlayacaktır. Ancak Allah yolunda uyanık kalan gözler, Allah'ın azabına uğramak korkusuyla sinek başı kadar da olsa yaş akıtan gözler ve bir de Allah'ın haram kıldıklarına bakmaktan korunan gözler o gün ağlamayacaktır, diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis rivayetinde. Üzülerek görmekteyiz ki artık günümüzde edep ve terbiye, utanma ve sakınma, namus ve mahremiyet gibi çok kamusal alanlarda, çok önemli konularda hassasiyet son derece azalmıştır. Çarşı ve pazarlarda, moda deyimiyle kamusal alanlarda gencecik kızlar, dekolte kıyafetlerle, yarı giyinik halde, şehveti galeyana getirecek bir görünümde rahatça gezebilmekteler. Ne kadar erkeği kendine baktırıyorsa, o kadar kahraman görüyor kendini. Görevini yapmış bir şeytan edasıyla, insanların zehirli bakışlarını üzerlerine çekmek istiyor. Haram bakışlara muhatap olmak istiyor. Ahlaksızlığa davetiye gönderiyor çağdaş kadın ve kızların Allah'a isyan kokan kıyafetleri. Mantık da şeytana pabuç bıraktıracak cinsten. Vücut benim değil mi? İstediğim gibi giyinirim. Zevk ve özgürlük meselesi. Hem de demokrasi var canım, istemeyen bakmasın diyebiliyor insanlar. Dolayısıyla başını örtenlere demokrasi, özgürlük olmayabiliyor ama her tarafını açmak isteyenlere, her türlü ahlaksızlık yapmak isteyenlere düzenin, demokrasinin, özgürlüğün her türlü imkanları ona sunuluyor ve insanlar rahatlıkla hem de Müslümanım dedikleri halde Allah'a isyanın bir sürü gerekçelerini sunuyorlar. Bu yaptıkları haramları ve isyanları bir gönüllerinden bir ızdırap, bir eziklik duymadan rahatlıkla sevinç içerisinde yapabiliyorlar. Dolayısıyla böylesine çirkin bir durumu, Kur'an'ın fuhuş ve fahişe dediği böyle ahlaksızlıkları, aşırılıkları rahatlıkla sergilemenin şeytani bir zevkini tadıyorlar. Böylesine Allah'a isyan eden, çoğunlukla da mümin olacağı çok şüpheli olan, Kur'an'ın tabiriyle fahişe konumundaki kıyafet ve davranışlar karşısında bir Müslüman erkek bunları nasıl cazip görebilir? Bunlara nasıl özenebilir? Bunları nasıl gözüyle güzel görüp, hoş görüp göz nurunu dökebilir? Bunlara haram bakışlarını sunarak günaha rahatlıkla gidebilir. Yani hayvandan da aşağı konumunda olan, çok çirkin bir iş yapan, Allah'a isyan eden, Allah'ın sevmediği bir kimse nasıl bir Müslümana cazip ve güzel gelebilir? Kendi helal olarak hanımı veya genç yaşta evlenmeyi teşvik eden dinin prensipleriyle evlenmeyi öne çıkartmayıp da kendini bunlara kaptırıp bunlarla tatmin olmanın dünyevi ve uhrevi nice problemlerini bir akıllı insan niye, nasıl yaşar diye sorasımız geliyor. Ayrıca her yolu mübah sayıp ahlaksızlık meydanında at oynatan, ahlaksız kadınları ücret karşılığında satan şehvet tüccarı deyyuslar veya zinayı sanat edinip geçim vasıtası olarak kullanan fahişeler, tele kızlar, tele bilmem neler, efendim ve dönmeler, travestiler, nice sokak kenarlarında, cadde kenarlarında, gece kulüplerinde kendilerini pazarlayan insanlar, televole programları, ahlaksız sahneler, plajlar, kimi oteller, kimi işte güzellik yerleri, hatta masaj vesaire adı altında yapılan nice ahlaksızlıklar. Hatta grup sekse varan, homoseksüelliğe varan nice gündeme getirilmesinde bile zorlandığımız ahlaksızlıklar, çirkinlikler. Tabii ki aşırılık anlamında hepsi fahişedir, hepsi fuhuştur, zinanın değişik görüntüleridir. Müslümanların maalesef çocuklarını korumaları, erkek veya kız gittikçe çok zorlanmakta, zorlaşmaktadır. İnsanlara, çocuklarımıza her şeyden önce imanı, tevhidi bilinci, ahiret hayatının dünyadan çok önemli olmasını, Allah'ın her türlü davranışlarımızı gördüğü bilinci, Allah korkusu, takva, haya ve iffet verilmelidir. Küçük yaşlardan itibaren insanlarımıza bu özelliklerle eğitim verilmediği müddetçe yarınlar çocuklarımız için çok ciddi felaketlere sahne olabilecektir. Bununla birlikte cinsel konuları işleyen ve bu konuda değişik fantezilere yer veren kitaplar, açık saçık resimleri neşreden gazete ve dergiler, kanalizasyon çukurundan farksız kanalların televole, yarışma, eğlence programları, şehveti gıdıklayan ve fuhşa teşvik edici mahiyetteki yer yer programlar, yarışmalar, dans, bale ve benzeri oyunlar, nikahsız beraberlikler, cinsel sapmalar, eşine ihanet etmeler ve daha neler neler. Gazetelerin hemen her gün nice sayfalarını cinayetler ve cinayetlere sebep olarak da namus töre cinayetleri gündemine getirebiliyor ve nice ahlaksızlıklar daha büyük ahlaksızlıklara sebep olabiliyor. Nice cinayetlerin sebebinin de bu tür ahlaksızlıklar olduğunu değerlendirebiliyoruz. Daha basına, televizyona, kamuoyuna yansımayan nice ahlaki anormalliklerin olduğunu, nice fesadın giderek daha fazla yaygınlaştığını söylemek mecburiyetindeyiz. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki insanın şehvi arzularını kontrol etmesi, nefsini zapt ederek disiplin altına alması gerçekten çok zorlaşmıştır. Öyle ki önceleri bir fantezi olarak telakki edilen iffet ve namus kavramı neredeyse artık alay konusu olmaya başlamıştır. Evlilik öncesi cinsel ilişki bazı çevrelerce normal karşılanmaktadır. Onun için devlet zaten koruma altında yerler yaptırmaktadır ve insanlar da vergisi verilen, devletin izni dahilinde yapılan şeyleri hatta zina bile saymamakta gayet doğal görmektedir. Hatta bu adet haline getirilerek bekaretin bir kıymeti bulunmadığı bazı yazar taslakları tarafından yazılıp çizilebilmekte, televizyonlarda vesairelerde yorum adına bunlar gündeme getirilebilmektedir. Evet, Müslüman mahallesinde salyangozu çokça satanlar var. Bu salyangozdan çok da alan, yararlananlar var. Fahişe kadınların, travestilerin yol kenarında işte para karşılığında kendilerini pazarlamaları artık nice semtlerde sıkça rastlanan normal olaylar haline gelebiliyor. Senelerce genelev patronları vergi rekortmeni olabiliyor. Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır denilerek bu meslek de böylece kutsallaştırılmış oluyor. Tabii bu düzenin kutsallığıyla alakalı, İslam dışı yapının kutsallığıyla alakalı. Sadece eski batıl dinlerin tarihteki ünvanı değil bu tür sanatları icra etmek. Şirk ve haram cephesinde yeni bir şey yok. Eski cahiliye her şeyiyle modern kimlik sanatını icra ediyor, ortaya konuluyor. O yüzden sevgili dinleyiciler, giderek Müslümanca yaşamanın çok daha zor olduğunu görüyoruz. İnsanlar yöneticilerden, yönetimlerden sadece iş, aş istiyor. Sadece ekonomik meseleleri önemsiyor. Yolların de yapılması, trafiğin hallolması ve belediye hizmetlerinin icra edilmesi, yönetimlerden olumlu not alınacak en önemli unsurlar halinde görülüyor. Aslında memleketin en ciddi problemi ahlak ve manevi hayat konusundadır. Dinin hakim olmadığının getirdiği çirkefliklerdir. Bugün ekonomiden de, eğitimden de, yol ve iş konusundan da çok daha önemlisi iman problemidir, akaid problemidir. Allah'a giden yolun tıkanması, dolayısıyla dünyada da rezilce bir hayatın her gün daha fazla bir şekilde insanımıza dayatılması, Müslümanca hayat hakkının artık giderek zorlaşması ve Müslümanca hayat hakkını çevrenin, düzenin, kurumların kolay kolay vermediği bir zulüm düzeninin olduğunun kabul edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlar her türlü problemden çok daha önemli olarak insanımızı sarıyor. Hala insanımız günlük işlerle, basit meşgalelerle uğraşıyor ve bataklığı kurutmanın yoluna gitmiyor. Sivrisineklerle mücadele etmek, bazı küçük ahlaki problemlere karşı tavır almayı, eleştirmeyi tercih eden insanımız problemin özüne gidemiyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyince, İslam'ın her türlü adalet ve insanın yeryüzünde huzura kavuşacağı sistemi ortaya koymak istemeyince, Allah'ın haramlarını haram, helallarını helal kabul eden bir yapı oluşmadığı müddetçe bu ahlaksızlıklar azalmayacak, gittikçe çoğalacaktır. Mümkün namaz kılanların eliyle fuhuş artırılıyor, kanunlar Allah'ın istemediği şekilde tatbik ediliyor, Allah'ın istediği kanunlar uygulanmayarak ahlaksızlıklar her geçen gün Müslüman kabul edilen insanlar eliyle dayatılıyor, mecburi hayat şartı olarak gündeme getiriliyor. Onun için bataklığın ne olduğunu, nasıl kurutulması gerektiğini bu ahlaki problemler konusunda, aşırılıklar konusunda da insanımızın yeterli bir bilince sahip olarak değerlendirmesi ve ona göre tavrını belirleyip dost ve düşman özelliklerini ve görevlerini yerine getirmesi gerekiyor. Dalalet yani sapıklık ne kadar yaygın hale gelirse gelsin, Müslümanı ilgilendiren şey zaman ve zemin değil. Rabbinin hükümleridir. Peygamberinin tavsiyeleridir. Müslümanın ölçüsü Kur'an ve sünnettir. Özellikle gençler bu ölçü üzere hareket ederse, geçici zevklerin peşinden koşmak yerine ebedi zevklerin talibi olurlarsa, hayatları bir anlam kazanacaktır. Bu sayede iffet ve namus ile, haysiyet ve şeref ile, huzur ve saadet içerisinde yaşamak, Müslümanca yaşamak mümkün olabilir. Günümüzde Müslüman gençler için en büyük tehlikelerden biri zinaya düşme riskidir. Zina her geçen gün sevdiriliyor ve değişik şekillerde ona giden yollar açılıyor. Çünkü ortam buna çok müsait, düzen buna çok müsaittir. Bu sebeple bu tehlikeden kurtulmanın en güzel yolu ve çaresi de bu ortamları terk etmek, zinaya götüren yollara girmemektir. Her türlü ahlaksızlık ortamları Müslümanın terk etmesi gereken ortamlardır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de zinaya yaklaşmayın, zira o bir fahişedir, hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur buyuruyor İsra suresi 32. ayette. Zina yapmayın demiyor Kur'an, zinaya yaklaşmayın buyuruyor. Öyle ya, şartlar oluştuktan sonra bütün yasaklar, engeller aşılıp bir kadın ve erkek kimsenin olmadığı uygun bir yerde baş başa kalınca elbette ki zinadan kaçabilmek, bu azgın nefse, hevaya söz geçirebilmek çok zor olacaktır. O yüzden de işte hem de bu kadar rahat, kolay imkanlar olduğu halde çok ucuzladığı bir telefonla, bir tuşa basmakla zina yapmak, eve kadar rahat imkanların hizmete konduğu, seferber edildiği bir ortam içerisinde nice cinsel saldırılar, tecavüzler bile her geçen gün artabiliyor. İşte bunlar zinaya yaklaşmayın emrine uyulmadığından dolayı rahatlıkla ortaya konabiliyor. Herkes Yusuf Aleyhisselam değil. Nitekim Yusuf Aleyhisselam bile Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla ancak bu ahlaksızlıklardan uzak kalmıştır. Kur'an'da bu durum şöyle anlatılır. Andolsun ki kadın ona meyletti, eğer Rabbinin burhanını görmeseydi o da kadına meyledecekti denilir. Yusuf suresi ayet 24'te. İş buraya kadar geldikten, zinaya yaklaştırıcı haramlara meyledildikten sonra zina kaçınılmaz olur. Bu sebeple İslam'da zinadan önce zinaya götüren yollar haram kılınmıştır. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haram bakışlardan sakınsınlar. Mümin kadınlara da söyle, helal olmayan bakışlardan gözlerini sakınsınlar, iffet ve namuslarını korusunlar buyurulur. Nur suresi 30 ve 31. ayetlerde. İslam işe harama bakmayı yasaklamaktan başlıyor. Erkek olsun, kadın olsun gözleri haram bakışlardan sakındırıyor. Hiç kimse göz benim değil mi canım, İster bakarım, ister yumarım, kime ne diyemez. O gözü ve diğer organları bizlere emanet olarak veren Allah, bu emanetleri bize kendi arzumuz, hevamız doğrultusunda değil, ancak Allah'ın rızası yönünde kullanmamızı istiyor. Haram bakışlardan sakınmak aslında Allah için değil, bizim için gerekli olduğundan merhametli Rabbimiz bizim için bunları yasaklıyor. Aksi davranışların hesabını soracağını da bize bildiriyor. Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların her biri yaptığından sorumludur buyuruyor İsra suresi 36. ayette. Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte gözlerin zinası harama bakmaktır buyurulmuş. Harama bakmak zinaya götüren ilk adımdır. Zinaya sebebiyet olduğu için Peygamber Efendimiz bunu zina olarak ifade buyurmuştur. Aslında abartılı bir ifadedir. Kötülüğe giden yolun bakışlar ile adımı atılmamış olsun diye Peygamberimiz bunu çok ağır bir ifadeye benzetmiştir. Taberani'de geçen bir hadis-i kutsi de şöyle buyurulmaktadır. Bakılması haram olan şeye bakmak, iblisin oklarından bir oktur. Kim benim korkumdan dolayı onu terk ederse, yerine kalbinde tatlılığı duyacağı bir iman veririm. Demek ki harama bakmakla şeytanın oklarına hedef tahtası oluyor insan. Havalar biraz ısınmasın, nice bayan denildiğinde boyan anlayan, sayın denilince soyun anlayan, toplumda kişiliğiyle değil de dişiliğiyle görülmek isteyen kızlar, kadınlar, açık yerleri kapalı yerlerinden daha açık, daha çok şekilde sokağa dökülüyorlar. Sahil kenarları ve plajların daha feci olduğunu bilmeyen yok. Üstsüzler, altsızlar, yüzsüzler, arsızlar, kasap vitrininde dizilen koyun ve sığır butları gibi teşhircilikler her tarafı kaplıyor. Bütün bunlara rağmen gözü haramdan sakındırmak mümkün mü diyenler olacaktır. Gerçekten zor olsa da imkansız değildir. Elbette mümkündür. Zira Rabbimiz bize imkansız bir şeyi emretmez. O zerre kadar zulmetmez. Her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Bakara suresi 286. Eğer o ilahi bir emri yerine getirmek ya da yasaktan kaçınmak çok zor ise hiç şüphesiz kazancı da bir müminin o oranda fazla olacaktır. Ümmetin fesadı zamanında sünnete sarılana şehit sevabı verilmesi de bunu gösterir. Caddelerde yürüyüş konusunda da sünnete sarılsak gözü korumak çok kolaylaşacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın kendisine zor yetişeceği şekilde hızlı yürürdü sevgili dinleyiciler. Sadece yürüyeceği alana, önüne bakarak yürürdü. Yürürken kafasını herhangi bir tarafa çevirmez. Bir yere bakacak olursa tümüyle o tarafa dönerek bakardı. O her vesileyle Allah'ı zikreder, Allah'ı hatırından çıkarmazdı. Biz de bu şekilde yürüyerek sünnete sarılırsak, gönlümüz Allah'ı hatırlar, dilimiz Allah'ı zikreder ve Resulullah gibi yürür ve gereksiz yere cadde ve sokaklarda gezmeye tozmaya kalkmaz isek, sorunun çoğu hallolmuş olacaktır. İş icabı bir yere gittiğimizde, yürümek için kalabalık cadde ve pazarları değil, haramların fazla olmadığı sokakları tercih edersek, işimiz daha kolaylaşabilir. Bütün bunların yanında, elbette ki gözümüze ve gönlümüze hakim olmaya çalışacağız. Zaman zaman haramlarla imtihan olacağız. Karşımızda bak bana diyen kıyafetler, davranışlar çıkacak. Gözümüzü koruyacağız. Bu imtihanlarda en az bir üniversite sınavında olanın gayretini gösterirsek başarı kendiliğinden gelecektir. Allah kendi yolunda gayret sarf eden, haramlara karşı, hevasına karşı mücadele edenlere elbette yardım edecektir. İş güç icabı çarşıya çıktığımızda göz istemeyerek de olsa harama takılabilir. Gayri ihtiyari bir haramı görebilir. Böyle bir durum için ansızın göze takılan bakmaktan sorulduğunda Peygamberimiz gözünü derhal çevir. Bakışı bakışa ekleme. Birincisi senin içindir, vebal yoktur ama ikincisi aleyhinedir buyurur. Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. O yüzden birinci bakışa mani olmak mümkün olmasa da artık uzunca bakışa, ikinci, üçüncü bakışlara mani olmak elimizdedir. O zaman keyfi olarak bakış devreye gireceğinden bu haram olan bakıştır. Bazıları güzele bakmak sevap diyerek utanmadan yarı çıplak bedenleri seyrediyor. Bu ifade haramlara bakmak için kullanılırsa insanın imanını zedeler. Güzele bakmak sevap tabiri gerçekten güzel olan Kabe gibi, Kur'an'ı okumak için bakmak gibi sevap olan, güzel olan hususlar içindir. Halbuki haramlar hiçbir zaman güzel olmaz. Fahişenin fuhşu, ahlaksızların ahlaksızlığı, Allah'a isyan eden bir kıyafet ve davranış bir güzellikle alakalı olmaz. Müslümanın güzel tabiri, güzel olan, helal olan hususlar için ancak geçerli olabilir. Onun için harama sevap demek insanı iman dairesinden çıkarabilir. Allah'ın yasaklayıp haram kıldığı bir şeye güzel ve sevap demek ne çirkin bir ifadedir. İbret almak için bir şeye bakılacaksa gerçekten güzel olan, tavsiye edilen yerlere ve tavsiye edilen şekilde bakılması gerekmektedir. Onun için sevgili dinleyiciler, gözlerimizi korumak, tesettürümüze sahip çıkmak, hanımlarımızın ve kızlarımızın ancak Allah'ın müsaade ettiği ölçülerde yasakladığı kıyafetlerin dışında kıyafetle dışarıya çıkmalarına müsaade etmek ve kadın erkek gözlerimizi haramlardan korumak dinimizin emridir. Zinaya yaklaşmamak için önemli bir ölçüdür. Onun için bütün bu gayretleri yerine getirirsek Allah karşılığında dünyada nice psikolojik problemlerimize çözüm, hayatımıza huzur, aile dayanışmamıza, aile huzurumuza katkı verecek, gönlümüze bereket verecek, ibadetlerimizden ve imanımızdan zevk alacak, tat alacak bir seviyeye yükseltecektir. Ahirette de Allah için zorluklara katlanarak, gözümüzü ve diğer organlarımızı koruduğumuzdan dolayı elbette ebedi ödüller, mükafatlar alacağız ve Allah'ın rızasına kavuşmuş olacağız. Bu tavsiyelerle bugünkü sözüme nokta koyayım, konuya devam etmek üzere. Hepinizin Allah'ın haram olacağı hususlarda titizce gayret göstermesini, Allah'ın hududuna riayet etmenizi tavsiye eder, Allah'a emanet ederim sevgili dinleyicilerim.